Ayrım 16. Bu egoları şişirsek de mi saklasak? Aykut Oğut, Esra Bangıoğlu Oğut. Sayfa 250. Olmak. Oldum bittim anlamında. Kişisel gelişimin bir parçası değildir. Doğaya bakın. Olmuş bir şeyin bir sonraki adımı çürümektir. Seni seviyorum, evlenmek istiyorum. Dur bakalım nereye kadar gidecek? 1. Evrenden bu kadar torpilli olduğunuz halde hala istemediğiniz negatif ve kötü olaylar yaşıyor musunuz? 2. Siz bile bir gün boşanabilir misiniz? Aydın, Ankara. Aykut, şimdi ben Aydın'a hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Niye soruyorsun? Esra'ya göz mü koydun? Aydıncığım, şaka bir yana, iki soruna da cevabım kesinlikle evet. Evrenden bu kadar torpilli olduğumuz halde hala istemediğimiz negatif olayları elbette yaşıyoruz. Yalnız şunu mutlaka belirtmem lazım, eskiye oranla çok çok çok çok daha az. Sana ille de bir rakam vermem gerekirse, 10 sene önce belki haftada 3-4 defa istemediğim şeyler yaratabiliyordum. Garsonluk yaparken bir müşteri hakkımda şikayette bulunabiliyordum. Bütün hafta kazandığım parayı cebimden düşürüp kaybedebiliyordum. Birine bir paket gönderiyordum ama postada kayboluyordu. Kirayı geciktirdiğim için ev sahibinden çok da nazik olmayan bir telefon alabiliyordum. Arabam en önemli günde bozulabiliyordu. Rutin halde bu tip negatif olaylar kesinlikle oluyordu. Şimdi ise iki şey aynı anda oluyor. 1. Toplasan yılda 5 tane kötü olay yaşıyorumdur. 2. Kötü olayları yaşarken olaya yaklaşımımız o kadar değişti ki olaylar bizim için kötü bile görünmüyor. Olayın içindeyken artık enerjimiz daha yukarıda bir yerde olduğu için canımızı sıksa bile daha çözüm odaklı ilerleyebiliyoruz. Çözüm odaklı ilerlediğin zaman olayın sende yarattığı negatif enerji düşüşü seni girdap gibi içine çekemiyor. Enerjimizin düştüğünü hissedersek ve bununla ilgili de hiçbir şey yapmamışsak doğal olarak yaşadığın olayların ve hayatın kalitesi düşebiliyor. Yan taraftaki inşaat sabah 6'da çalışmaya başlayabiliyor. Gitmesi gereken önemli bir e-mail gitmeyebiliyor. Çok iyi çalışacağını sandığın biri hiç de öyle çıkmayabiliyor. Enerjimizin, keyfimizin kontrolü aslında her zaman bizde. Yapılan en büyük hataysa bir defa enerji düştüğünde aman bak ben beceremiyorum diye kenara çekilmek. Esra, soruna şöyle başlamışsın. Evrenden bu kadar torpilli olduğunuz halde. Aykut'un ilk kitabının vermeye çalıştığı mesaj şuydu. Herkes evrenden torpilli. Evren torpili sadece bize has bir durum kesinlikle değil. Evren herkese torpil yapıyor diyebiliriz. Ama kimi insan yapılmış torpili almayı biliyor, kimi insan ise yapılmış zaten hazır torpilden kendini ayrı tutmayı becerebiliyor. Kişisel gelişimi takip edenlerde şöyle bir şey gözlemliyoruz. İnsanlar bir formül yani kırmızı bir hap peşindeler. Hap yutayım, bütün problemlerim yok olsun ya da şu tekniği uygulayayım, teknik uyguladım diye hayatım değişsin. Esas değişimi getirebilecek tek bir şey var, o da algı farklılığı. Ancak algımız farklılaştığı zaman bir şeyler değişebilir. Algı değiştiği zaman hiç çekinmeden diyebilirim ki paralel bir evrene geçiş yapıyoruz. Çünkü tek bir gerçeklik yok. Tek bir gerçekliğin farklı farklı boyutları var. Boyut değişince hayatımıza davet ettiğimiz oyuncular, bunların kaliteleri ve bize yaşattıkları da otomatikman bir değişim içine giriyor. Aykut'la ben tabii ki negatif olaylar yaşıyoruz. Fakat bunları yaşarken artık o kadar çok direnç göstermiyoruz diyebilirim. Sorun dediğiniz şeye şöyle bakabilirsiniz. Sorun yeni bir seçim yapma fırsatı, yeni bir şekilde var olma fırsatı. Böyle bakacak olursan sorunlar aslında öpüp başına koyman gereken şeyler. Çok yakın bir zamanda yaşadığım bir örnekten bahsetmek istiyorum. Hemen yanımızda bir inşaat var ve inşaat bizi hakikaten çıldırtıyor. Özellikle beni. Çünkü seslere karşı çok duyarlıyım. Gece yarısı betonlar dökülüyor, pazar günleri saat 7.30'da çalışmaya başlanıyor. Herhangi bir kurala göre hareket edilmeyen bir inşaat işte. Belediyeye şikayet ediyoruz, bir şekilde çözülecek gibi oluyor, sonra çözülmüyor. Ben bu inşaat sesiyle ilgili iyi bir dirence girdim ve sürekli olarak sabahtan akşama kadar inşaatla ilgili Aykut'a şikayet ediyorum. Aykut, bıktım bu seslerden, başım ağrıyor, ay şu ay bu. Bir gün yine evde çalışmam gerekirken çok sesli bir şekilde inşaat başlayınca bir kafeye attım kendimi. Orada bir arkadaşımla buluşacaktık. Buluştuktan 5 dakika sonra bilin bakalım yan bahçede neler oldu. Matkap sesleri başladı. Arkadaşımla birbirimizi duyamıyorduk bile. Bunu yaşadığım zaman saçımı başımı yolmadım. Sadece şunun farkına vardım. Evet, direnç gösteriyordum. Hem de çok büyük bir direnç. Bütün odağım etrafta inşaat seslerinin olamaması üstüne kurulu olduğu için bütün odak inşaat sesi aslında. İnşaat sesi, inşaat sesi, inşaat sesi, inşaat sesi diye ortalıkta dolaştığım için ne oluyor? Çekim yasasına göre nereye gitsem bir şekilde inşaat var. Bir ara öyle garip bir hal aldı ki sanki İstanbul'da nerede inşaat varsa gelip beni buluyor gibi bir hisse kapılıyordum. Çünkü odağım sürekli orada. Şu an inanmayacaksınız, tam ben bunları söylerken yan tarafta deli gibi inşaat sesi başladı yine. Aykut. Evet, şimdi ikinci soruna gelelim. Siz bile bir gün boşanabilir misiniz? Sorundan anladığıma göre boşanarak biten ilişki başarısız bir ilişkiymiş gibi bir yaklaşımın var. Yani boşanmak kötü bir şeymiş gibi. Şunu çok dürüstçe söyleyeyim. Ne zaman boşanan bir çift duysam tebrik ediyorum. Boşanmak maharet olduğu için değil ama bir çift boşanıyorsa iki tarafta artık kendilerine hizmet etmeyen, kendilerini beslemeyen bir ilişkiyi bitirmeye karar vermişler demektir. Eskiden 40'lar, 50'lerde farklı bir bakış açısı vardı. Bir kere evlendin mi, ölümüne boşanmamak gerekiyordu. Tamam, o zamanki mantığı anlayabiliyorum. Kadının var olabilmesinin, toplum tarafından adam yerine konabilmesinin tek yolu eş ve anne olmaktı. Evliliğin bitmesi, kadının var olmasının sonu demek oluyordu. Evet, o zaman bu bakış açısıyla boşanmak gerçekten kötü bir şey. Ama şu an artık öyle değil. Sadece eski alışkanlıkları devam ettiriyoruz farkında olmadan, hepsi o. Konuya devam etmeden önce hepinize sormak istediğim bir soru var. Başarılı bir ilişki ne kadar sürer? Diyelim ki 10 yıl dediniz. Yine bitiyor. 20 yıl dediniz. Yine bitiyor. Ölene kadar dediniz. O da ölünce bitecek zaten. Ölene kadar sürerse ne güzel, ama yıllar içinde taraflar birbirinden beslenmeyi durdurmuş, karşılıklı alışverişi kesmişlerse, asıl başarısız ilişki diye ben ona derim. Eğer harika bir 5 sene geçirilmiş ve şu ya da bu nedenden ayrılınmışsa, işte ben ona başarılı ilişki derim. Esra ile 8 senedir sürdürdüğümüz başarılı ilişki yarın bitse, hala başarılı bir ilişki olma durumunu sürdürecek. Söylemeye çalıştığım her ilişki bir gün biter, fazla heveslenmeyin, asla değil. Elbette herkes güzel bir şeyin daha uzun sürmesini ister. Ben de istiyorum, Esra da istiyor. Biz de dünyaya minicik güzel varlıklar getirdiğimiz bir oluşumun, yani ailenin olmasını ve devam etmesini arzuluyoruz. Esra ile olan ilişkimi şöyle tanımlayıp değerlendiriyorum. Niyet ediyorum ki birlikte yaşayalım. Niyet ediyorum ki birlikte kurduğumuz bütün hayallerin hepsini gerçekleştirelim. Niyet ediyorum ki arada sokakta gördüğüm son derece dinç, birlikte el ele yürüyen, yaşlanmış insanlar gibi biz de bir gün el ele ortalıkta yürüyelim. Niyet ediyorum ki bizim de çocuklarımız olsun. Niyet ediyorum ki bizim de torunlarımız olsun. Ve cidden bunları Esra ile yapmak istiyorum. Ve olmaması durumuyla da barışığım. Esra, biz Aykut'la 8. senemizi sürüyoruz. Evlenirken birbirimize ömür boyu beraber olacağız sözünü vermedik. Bunun çok yanlış ve kimsenin garantisini veremeyeceği bir söz olduğunu düşünüyoruz. Evliliklerde ölüm bizi ayırana kadar beraberiz gibi bir sözün insanları çok kötü etkilediğini düşünüyoruz. Çünkü yıllar içinde kimin ne olacağı, kimin ne yönde büyüyeceği, kimin ne yönde genişleyeceği, kimin ne yönde yeni rüyaları, hayalleri olacağını önceden görmek ve garantilemek imkansız. O yüzden insanlar kendilerini bir çukurun içine tıkıyorlar, o da şu. Bir ömür boyu diye imkansız bir söz verip Sonra olur da 20 sene ya da 10 sene içinde ilişki miladını doldurduğu için boşanıyorlarsa, verilmiş bir sözün arkasında duramadım gibi bir hissiyata kapılıp, kendileri için doğru bir seçim yapıyor olma ihtimallerine rağmen başarısız oldum diyerek ve kendilerini çok kötü hissederek hayatlarını sürdürüyorlar. Gelin başarısız mı oldunuz bir bakalım. 10 sene ya da 15 sene birbirinize öğrettiğiniz, birbirinizle yaşadığınız, birlikte deneyimlediğiniz ve bu sayede kendini tanımama yardım eden her şeye ne oldu şimdi? Hepsi çöp mü oldu? Sonunda ne olursa olsun, kötü dönemler yaşanmış olsa bile, bu deneyimlerin kişiye öğrettiği çok önemli şeyler vardır. Bizim Aykut'la birbirimize verdiğimiz söz şuydu: mümkün olduğu ve elimizden geldiği kadarıyla birbirimizin gerçeği her neyse, yaşamak istediği, deneyimlemek istediği her neyse, buna mümkün olan bir boyutta ve ölçüde alan tutmak ve müsaade etmek için elimizden geleni yapmaktı. İlişkimizin şu ana kadarki başarısı zaten bunun üstüne kurulu. Her ilişki sağlıklı olabilmesi için dönem dönem yarat, deneyimle, yok et döngüsünden geçmek zorunda. Eğer geçmezse, insanlar ilk evlendikleri zaman içinde bulundukları her türlü anlaşmayı 20 sene sonra da istemeye başlıyorlar. Bu arada onca sene içinde büyüdüklerini, değiştiklerini tamamen inkar ediyorlar. Aykut, siz kendi üstünüzde çalışın ya da çalışmayın. Her insan 3-4 sene gibi bir sürede otomatik bir değişimden geçer. Bu bazen gözle görülecek kadar bariz, bazen de çok hafif olur. Eğer böyle otomatik bir değişim olmasaydı, hepimiz bugün 5 yaşındaki çocuklar gibi dolaşırdık ortalıkta. Yani kişisel gelişimle ilgilenmeyen çocuklar bugün hala 5 yaşında kalırdı. Öyle bir şey olmadığına göre otomatik bir gelişme var demektir. Çalıştığımız evli çiftlerde görebiliyoruz. Değişim gelmeye başladığı an karşı taraf hemen panik alıyor ve olayları kontrol altında tutmaya çalışıyor. Niye böyle oldun? Eskiden farklıydın. Artık beni sevmiyor musun? Değişim başladı ya, hemen sevgi gitmek zorunda. Hep o yaşam koçun yüzünden oldu bunlar. Halbuki asıl sorun değişimin olup olmaması değil, değişime olan yakınlaşmada başlıyor. Bu yaklaşım yüzünden ilişkiler genelde bitebiliyor. Biz bile şu ana kadar kaç kere değiştik. Bunların bazıları ilişkiyi uzun vadede tehdit edebilecek gibi göründü benim için. Esra değişirken benim korkacağım bir yere doğru gidebilir. Örneğin bir gün ben artık Hindistan'a yerleşiyorum ve hayatımın sonuna kadar orada yaşayacağım, huzuru orada buldum diye çıkabilir karşıma. Bu bir değişimdir ve kötü değildir. Sadece bir değişimdir çünkü Esra'nın kendi yolculuğudur. Ya da ben diyebilirim ki, ya ben karar verdim, bundan sonra tamamen bırakıyorum bu işleri, borsaya yöneleceğim. Bu da bir değişimdir ve kötü değildir. Esra da bir dakika yahu, benim aldığım adam takım elbiseli, kravatlı, borsacı, elinde 3 cep telefonuyla dolaşan bir adam değildi. Ben bu anlaşmaya imza atmamıştım, ne oluyor burada diyebilir. Önemli olan böyle bir değişim sırasında kendimizi analiz edip var olan değişimin ne kadarıyla barışığız, ne kadarıyla değiliz, bunu fark etmek. Ben her zaman kendime şu soruyu soruyorum. Esra'nın önerdiği bu değişim bana kendi gelişimim anlamında ne fayda sağlayacak? Bu benim gitmek istediğim bir yol mu, yoksa değil mi? Eğer sizin de kafanıza yatıyorsa, aman ne güzel, hala aynı paralelde birlikte olmaya devam edebilirsiniz. Eğer size göre değilse, bu değişim sanırım en güzeli dostça el sıkışmak. Robin Williams geçtiğimiz sene boşandı ve boşanma kararı basında duyurulduktan sonra ilk defa çıktığı bir televizyon programında sorular soruldu. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi hissediyor musun? Boşanma süreci nasıl geçti? İçimi eritecek muazzam bir cevap verdi. Boşanmamız da aynı evliliğimiz gibi oluyor, büyük bir aşkla. Esra ile ben bir gün kanlı bıçaklı kavgalı olabilir miyiz? Hayır, asla. Hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Esra ile biz günün birinde aşkla boşanabilir miyiz? Evet, olabilir. Esra, bak şimdi sen de benim içimi eritiyorsun. Hazır yeri gelmişken bir ayrımdan bahsetmek istiyorum. Sevgi ve ilişki. Çoğu insan sevgiyle ilişkiyi birbirine karıştırıyor. Sevmek ayrı bir alan, ilişki ise apayrı bir alan. Aykut'la boşansak, çok yakın ve birbirinden ayrılamayan iki dost gibi devam ederiz. Hatta aynı şekilde çalışmaya da devam ederiz. Çünkü birbirimize olan sevgimiz o kadar büyük, birbirimize bu hayatta kattıklarımız o kadar muhteşem ki, ilişkimiz form değiştirebilir ama sevginin bitmesinin mümkünatı yok. İlişki niye sevgiden farklı bir şey? Çünkü sevgi şartsız olabiliyor. Fakat şartsız ilişki diye bir şey yok. İlişkiler belirli anlaşmalar üzerine kurulu. Evliliğin de kendi başına herkesin tanımlayabileceği bir alanı yok. İki kişinin bir araya gelerek yaptığı anlaşmalar sayesinde var olan bir kurum. Dolayısıyla evlilik kişiler kadar aslında bireysel bir olgu. Bir ilişkinin var olabilmesi için iki kişinin de ilişki yaşama ve isteme anlayışının aynı olması önemli. Birisi ben dünyayı dolaşarak yaşamak istiyorum diyorsa, öteki hayır ben kocamla hep burun buruna olmalıyım diyorsa, bu iki insanın ilişkiyi yaşama anlayışı farklı demektir. Bu ilişkinin nereye gideceği başından belli zaten. Yapılan en büyük hata sadece korkular yüzünden ilişkiyi korumaya çalışmak. Aman kocamı kaybetmeyeyim, karımı kaybetmeyeyim diye özünde istemediği bir takım seçimler ve kimliklere bürünüyor her şey. Sonra da feci bir şekilde bir volkanın patlaması gibi patlıyor ve öyle bir patlıyor ki herkesin yüzüne gözüne bulaşacak şekilde. Son derece yaralayıcı ve bir daha dönüşü olmayan bir şekilde patlıyor. Bu noktaya gelmemesi için her ilişkinin, tekrar ediyorum, kendi içinde defalarca yarat, deneyimle, yok et döngüsünden geçmesi lazım. Biz bunu Aykut'la yaşadık. Yani ilişkimizin bitme olasılığı noktasına geldiğimiz dönemler oldu. Acayip ve sarsıcı derecede değil ama içimizden böyle bir alana müsaade ettiğimiz dönemler oldu. Ve her seferinde ya onun tarafından, ya da benim tarafımdan bir değişim olduğu için o noktaya gelindi. Yaşadıklarımızın hepsinin bizi eğittiğini, geliştirdiğini düşündüğümüz için hiçbir zaman gerçek problem olarak görmedik böyle süreçleri. Bu yüzden 8 senedir hem iş anlamında hem de ilişki anlamında burun buruna olmamıza rağmen daha ben bir gün Aykut'tan sıkıldığımı ya da of be şu adamı bir görmesem dediğimi ya da Aykut'un ay kadın ne dırdır etti yahu dediğini bilmem. Aykut'u 24 saat görmeyeyim özlüyorum. Aynı bir ilişkinin başındaki gibi. Başından beri ilişkimiz zaman aşımına uğramadı. Aykut, mümkün değil. Uğrayacağını da zannetmiyorum çünkü. İlişkinin bakımını yapmak. İlişkimize sürekli bakım yaptığımız zaman ilişki eskime sürecine zaten girmiyor. İlişkinin bakımını yapmak ne demektir? Birkaç kelimeyle açıklayayım. 1. Bir durumu sorun haline gelmeden masaya yatırın. Daha önce de söylemiştik. Her şey önce bir durumdur. Yeterince tekrarlanırsa sorun olur. Bir durumu sorun haline gelmeden önce masaya yatırmanız çok önemli. Durum sorun haline ve sorun kaos haline gelmeden önce karşılıklı konuşmayı, çözüm odaklı olarak konuşmayı yapamıyorsanız ilişkiyi eskitmeye başlıyorsunuz demektir. 2. Eşinizle, sevgilinizle yaşadığınız durumu asla tartışma anında çözmeye çalışmayın. Çünkü sonuç alamayacaksınız. Dün akşam bir tartıştık, bir kavga, bir gürültü ama sonunda çözdük diyen gelsin beri. Bakalım ne kadar çözülmüş o sorun. O gecelik tatlıya bağlamış olabilirsiniz ama sorunun kendisini asla halletmiş olamazsınız. Sadece taraflardan birinin egosunu yorulduğu için direnç ortadan kalkmıştır. 3. İlişkinizde asla varsayımda bulunmayın. Esra, evet, ilişkiyle ilgili bir başka önemli konu da varsayımlar. Eğer ilişkinizin doğru dürüst bir ilişki olmasını istiyorsanız, en önemli önerim varsayımdan vazgeçin. Çünkü varsayım, sizin egonuzun uydurduğu bir takım hikayeler dışında bir şey değil. İlişkilerle ilgili çalıştığımız zaman şunu görüyoruz. Bana şöyle şöyle yaptı, sonra sabah şöyle dedi, akşam da şöyle davrandı. Eminim şimdi bunu demek istiyor, şunu anlatmaya çalışıyor vesaire. Yahu nereden biliyorsun? Gidip karşındakine sordun mu? O bilgiyi aldın mı? Sen böyle bir hareket yaptın ve sonucunda beni sevmiyormuşsun gibi geldi bana. Kusura bakma, ben öyle yorumladıysam nedir bu durum? Ne hissediyorsun? Seviyor musun beni diye soruyor musunuz? Benle olmak istiyor musun diye soruyor musunuz? Bu kadar net bilmek istediğiniz şeyi bir takım varsayımlarla çözüp her türlü davranışını analiz edip sonucunu çözmeye çalışmaktansa ilişki yaşamayı seçtiğinizi söylediğiniz insana direkt olarak soru soruyor musunuz? Çoğu zaman kişiler konuşmalarında soru bile sormuyor. Direkt varsayımlarla konuşuyor. Sen bana şöyle yaptın, sen bana böyle yaptın. Evet yaptı ama neden? Sanmayın ki o bilgi sizde var. Çünkü yok. O bilgi zannettiğiniz, sizin ego kodlarınızın toplamının yarattığı bir illüzyondan daha öte giden bir şey değil. O yüzden açık iletişim, açık ifade ve varsayımlar yerine soru sormak çok önemli bir ilişkidir. Aykut, varsayımla ilgili Esra ile başımıza gelen bir örneği paylaşmak istiyorum. Eskiden Esra'nın egosuyla ilgili bir durumu olduğu zaman gelir bana anlatırdı. Egom bugün böyle dedi, şöyle oldu diye. Ben de Esra'nın yanaklarını sıkıp, "Oo, yerim ben senin o minik egonu," der, bir de öpücük kondururdum. Bu bir süre böyle gitti. Neyse ki fazla uzamadan Esra konuşmak istediğini söyledi. Senin bir sorunun olduğu zaman oturuyoruz, saatlerce konuşuyoruz. Ben seninle ilgileniyorum, sorular soruyorum, seansa dönüyor neredeyse. Benim bir sorunum olduğu zamansa sen iki yanağımı sıkıp egonu yerim deyip konuyu kapatıyorsun. İyi ki Esra bu konuyu açtı. Bakın aslında iki taraf açısından olay nasıl farklı. Esra zannediyor ki ben onun sorunuyla, yaşadığı bir şeyle ilgilenmiyorum. Çok uzun süre bunu içinde tutmadığı için bu olay durumdan soruna dönüşmedi. O sırada bana soracak olsanız, ben Esra'nın sorununu dünyanın en iyi sevgilisi olarak ele aldığımı zannediyorum. Çünkü ben kendi egoma aynı şekilde davranıyorum. Benim canım bir şeye sıkıldığı zaman, arada fıttırdığım elbette oluyor, hayalimde 5 yaşındaki halimin yanaklarını sıkıp, "Ah yerim ben senin surat asmanı, canını sıkmanı," diyerek hallediyorum. Aslında tamamen Esra'yı düşünerek hareket ediyorum. Eğer iletişime geçmeseydik, Esra'nın huzursuzluğunu bilemezdim. Düşünce okuyamıyorum. Esra da benim durumumu bilemez, düşüncelerimi okuyamıyor. Ama durum, bakın bu çok önemli, sorun haline gelmeden önce konuyu masaya yatırdı ve konuştuk. Ben paylaştım, o paylaştı, güzel bir yerde buluştuk. Çünkü benden arzu ettiği şey, aslında benim seve seve verebileceğim bir şey zaten. Hiç önemli bile değil. Senin sorununu sen nasıl istiyorsan öyle konuşuruz elbette. Konu aramızda belki bir kere daha tekrarlanmıştır, hepsi o. Sonra zaten ikimizin de istediği şekle geldi. Şimdi size abartarak bir örnek vereyim. Esra bu konuyu hiç gündeme getirmeseydi ve hep içinde saklasaydı. Dedim ya abartıyorum, bu olay belki 5 sene sonra boşanma nedenimiz olabilirdi. Çünkü durum soruna, sorun Arap saçına, kaosa dönüşecekti. Esra, ne zaman oldu, nasıl oldu, hangi yaşımda böyle bir şeye karar verdim, hiçbir fikrim yok. Ama ben insanlara yardım ederim, bana sıra geldiği zaman kimse bana yardım etmez diye bir kurbanlık hikayem var. Bunun kurbanlık hikayesi olduğunu bildiğim için dikkat ediyorum, gözlemliyorum. İçimdeki bu hikaye zaman içinde yok oldu mu? Hayır, olmadı. Zaman zaman bu hikayeyi yaşayabilmek için kendi ellerimle öyle olaylar yaratıyorum ki komedi filmi gibi. Aykut öyle bir insandır ki iki eli kanda olsa bile bana yardım et dediğim saniye her şeyi bırakır ve benim yanımda bir şövalye gibi biter. Bu istisnasız hep böyle olmuştur. Bir gün Aykut'un ihtiyacı olduğunda onun yanında olurum ama bak şu an o benim yanımda değil gibi bir kurbanlık hikayesi yaşıyordum. Aykut'a kendi aklımca gel benim yanımda ol, gel bana yardım et diye bir mesaj yazdım. Aykut benim text mesajımın üstüne son derece bana göre soğuk bir mesaj gönderdi. Hiçbir şey söylemedim ve kendi derdimle uğraşmaya devam ettim. Ertesi gün yine aynı hissiyatlar içindeydim ve Aykut o sırada evde değildi. Hemen telefon açtım ve dedim ki, Aykut şu an başka hiçbir yerde değil, yanımda olmanı istiyorum. Bu kadarlık cümle ona yetmişti. 10 dakika sonra kanter içinde eve geldi. Ben aradığımda saunadaymış ve kurulanmadan koşarak, cidden koşarak eve gelmiş. Anında yanımda bitti. Ne oluyor diye. Neden? Çünkü gerçekten istediğimi özgün bir şekilde ifade etmiştim. İfade ettim ve tam istediğim sonucu aldım. Sonra bir gün önceden bahsetmeye başladık. Ben dün senden yardım istedim, o an yanımda olmanı da istedim ama sen iplemedin. Akşam bile konuşmadık konuyu dedim. Aykut çok şaşırmıştı. Aa, sen neden bahsediyorsun? Sana mesaj attım ya. Vallahi mesajından hiç de öyle bir şey anlamadım dedi ve telefon mesajını bana okuttu. Bakın, sözde yardım isteyen bir insanın ifadesi olabilir mi yazdığım mesaj? Ben kendimi kötü hissediyordum ama şimdi iyiyim, merak etme. Daryl'ın numarasını gönderir misin? Aykut'tan da haliyle gelen cevap Daryl'ın telefon numarasıydı. Söylediğim şeye bak, mesajı görünce ve tekrar okuyunca, o alandan çıkıp tekrar okuyunca, kendi içsel dramımı ve senaryomu kendi elimle nasıl hazırladığımı çok iyi gördüm. 4. Hissettiklerinizin sorumlusu sadece ve sadece sizsiniz. Kimi insan bu tip yaklaşımları çok basit görüyor. Fakat İngilizce'de benim çok hoşuma giden bir laf vardır. Tanrı dediğiniz detaylarda gizlidir. Detaylar çok basit çözümler, anlayışlar, algılamalar ve basit kurallar bir ilişkiye inanılmaz derecede zenginlik katabilir. Bu basit kurallardan bir de hiç kimse sizde var olmayan bir titreşimi aktive edemez. İlişkiler üzerinde çalıştığım öğrencilerimden hep şunu duyuyorum. Şöyle şöyle yaptı bana, kendimi şöyle şöyle hissettirdi. Kendiniz bir şey yaşıyorsunuz ya da hissediyorsunuz ve bunun sorumlusu başka bir insan, öyle mi? Böyle bir şeyin mümkünatı yok. Anlamak şart, şart ve şart ki sizde var olmayan bir kurbanlık hikayesi, sizde olmayan bir titreşim herhangi biri durup dururken aktive edemez. Bana kendimi değersiz hissettirdi. Yahu birisinin sizi değersiz hissettirme kapasitesi varsa bu kişiyi öncelikle öpüp başınıza koyun. Çünkü bu kişinin davranışı sizi değersiz hissettiriyorsa bu demektir ki sizin kendi değerinizle ilgili bir sorununuz var. O kişi öyle bir davranışta bulunuyor ki değersizlik duygusu sizin içinizde aktive oluyor. Kişi size bilmem ne şekilde davrandı ve hiç sevilmediğinizi hissettiniz. Hiç kimse sizi sevilmemiş gibi hissettiremez. Eğer sizin sevilmediğinize, değersiz olduğunuza, yetersiz olduğunuza, zavallı olduğunuza, şanssız olduğunuza dair bir takım kodlarınız varsa. Evet, bu kodlar dahilinde hayatınızda oyuncular davet edeceksiniz ki bu hikayeler ortaya dökülebilsin ve bu problemler sayesinde kendinizi farklı bir şekilde tanıma ve tanımlama olasılığı önünüzde açılsın. Ama kendi hissettiğimiz herhangi bir şeyin sorumluluğunu almadığımız zaman karşımızdakine saldırıyoruz. İşte o zaman kendimizle o konuda yüzleşmekten bir yerde kaçınmış oluyoruz. Peki o probleme ne olacak? Daha yüzleşilmediği ve içinden geçilmediği için Ali bugün bunu yapacak, onu hayatınızdan atacaksınız. Ertesi gün Veli gelecek aynı şeyi yapacak. Hayda, onu hayatınızdan attınız. Sonra Mehmet gelecek aynı şeyi yapacak. İlişkilerde her zaman için şuna bakın. Eğer siz bir şey hissediyorsanız bu karşınızdakiyle ilgili. Affedersiniz ama sizin bokunuz büsürünüz. Aykut, bazı cümlelere birlikte bakalım. Kim bilir, belki kendinizi görebilirsiniz. Senin yüzünden arkadaşlarımla görüşmez oldum. Senin yüzünden ne tadım kaldı ne tuzum. Senin yüzünden bir rahat konuşamadım yemekte. Senin yüzünden ablamla aram bozuldu, eskisi gibi değiliz. Senin yüzünden yüzüm gülmüyor artık. Senin yüzünden sinemaya gidemedik. Senin yüzünden kolumu kaldıracak halim bile kalmadı. Senin yüzünden sinirlerim harap oldu. Senin yüzünden çocuklarım bile benden soğudu. Senin yüzünden el aleme rezil oldum. Senin yüzünden aptal durumuna düştüm. Daha devam edeyim mi yoksa kendinizi gördünüz mü? Esra, Aydın'ın sorusundan biraz uzaklaşır gibi görüneceğimi biliyorum ama ben aynı başlığı ilişkilerin dışında bir örnekle de açıklamak istiyorum. Workshoplarımız elbette paralı ve belli bir değeri var. Biçtiğimiz değerin içinde masraflarımız, kendi aldığımız bedel, kuruşu kuruşuna ödediğimiz vergiler var. Bir workshop'u duyurduğumuzda şöyle bir mesaj gelmişti. Bu fiyatlarla sanki parası olmayan insanlar gelmesin diyorsunuz. Bakar mısınız komediye? Biz kendimize göre, kendi değerimizin doğrultusunda bir workshop yapıyoruz. Ve bunun da belirli bir ücreti var. Bizimkinden çok daha pahalı ve çok daha ucuz olanlar da var, doğru. Ama biz kimseyi parası yok diye kendisini kötü hissettirmemizin imkanı yok. O kişi kendi durumunun sorumluluğunu başka bir yere atıyor. Yani şunu diyor, benim bir para problemim var ve bunun da sorumlusu sensin. Sen kendini öyle bir ayarla ki ben para problemim olmasına rağmen kendimi kötü hissetmeyeyim. Oha diyorum, başka bir şey demiyorum. Büyük sorun. Kimin için büyük sorun? Kesinlikle bizim için değil. O şahıs için büyük bir sorun. Nereden biliyorum büyük bir sorun olduğunu? Çünkü ben de aynı oyunu bundan 15 sene önce oynadım. Bayılırım workshoplara gitmeye. Ama bankada 200 dolarım varken 2000 dolarlık bir workshopa gidemediğim için çıldırıp bunlar hem spiritüel bir şeyler öğretiyorlar hem de bu kadar para istiyorlar diye aynı şekilde sinirlendiğim ve söylendiğim oldu. Neden? Çünkü kendi parasızlık gerçekliğimin kurbanı olma oyununda devam ettiğim için size buradan söyleyeyim ki bu kesinlikle işe yaramıyor. Çünkü söylendim, söylendim, söylendim, oturdum ve hiçbir şey değişmedi. Hiçbir yaklaşım ve tavır, durumumun sorumluluğunu almamak beni berekete götürmedi. Ne zaman ki bir dakika yahu, bu yaratımımın sorumlusu benim dedim, işte o zaman durumumu anlama fırsatım oldu. Aydın'ın sorusunda şöyle bir algı var. Bizler bu işin içindeyiz, seminerler veriyor, seanslar yapıyoruz diye. Mükemmeliz, olduk bittik durumunu yaşıyor olmamız gerek. Hayır, bu kesinlikle yanlış bir varsayım. Bizler de tam gaz öğreniyoruz. Biz gelişimimizi eğlenceli bir oyun haline getirmeyi becerdik, hepsi o kadar. Biz geldiğimiz noktalardan son derece memnunuz ama bu demek değildir ki ego hikayelerimiz yok. Bu demek değildir ki kendi kodlarımız yüzünden bazen komik komik şeyler yaratmıyoruz. Doğru yanlış oyunundan çıkıp da kendi farkındalık oyununuza girdiğiniz zaman bu yapılan saçma sapan şeyler bile çok zevkli bir hale geliyor. Bir yerde kendi varoluşunuzla saklambaç oynuyorsunuz. Bu işi oyun haline getirdiğiniz zaman becerdim mi, beceremedim mi, daha oldum mu, olmadım mı gibi garip alanlara girmiyorsunuz. Aykut, tamam kabul, etrafımızda mükemmel olduğunu, şöyle yaptığını, böyle yaptığını iddia eden insanlar, öğretiler var. Siz bunlara kapılırsınız ya da kapılmazsınız. %100 sizin özgür seçeneğiniz. Sadece şunu rica edeceğim sizden. Kendi gözlerinizle görmeden, sadece insanların anlattıkları şeylerle kafanızda bir illüzyon yaratıp, ''Aa bak millet her istediğini hep istediği gibi yaratarak yaşıyor, ben niye yapamıyorum?'' diye kendinize haksızlık etmeyin. Gelişim hepimizin yaşadığı bir oyundur, bir yolculuktur. Önemli olan en keyifli şekilde yol alabilmektir. Bu sorudan ve veya cevaptan siz neler kazandınız? İsterseniz not edin. 16. ayrımın sonu, sayfa 267.